bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Yazarlar, sanatçılar, meşhurlar. Peyami Safa. Ütüken Yayın Evi, 2. basım 1980. Objektif serisi 6. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Serpil Somel. Üstad Peyami Safa, yarım asra yakın bir zaman Babıali'de sırf kalemiyle yaşayan ender insanlardan biriydi. Türk sanatının, edebiyatının ve fikir hayatının hemen bütün meşhurlarını yakından tanımış, onlarla dostlukları, zaman zaman kalem kavgaları olmuştur. Türk fikir ve sanat hayatında dostluğu ve desteğine muhtaç olunan, aranan ama kalem kavgalarında en çok çekinilen kişi olduğu muhakkaktır. Birçok sanat ve fikir adamını o takdim etmiş, meşhur etmiş, bazılarını da kalemiyle perişan etmiştir. İşte bu ciltte onun Türk fikir ve sanat hayatının meşhurları hakkında yazdıklarını topladık. Yabancı mütefekkir ve sanatçılardan bazıları hakkında yazdıklarını da aldık. Edebi hatırat olarak büyük bir değeri olduğuna inandığımız eseri zevkle okuyacağınızdan eminiz. Yunus Emre ve Genç Dostu. Bir şair vardır ki içinde yaşadığı devrin bütün ruhunu şiirine doldurur ve elinde tuttuğu bu elmas bardağın aynasını çepçevre vuran muhitinin hususi ve gölgeli yüzünü gelecek asırlardan öteye taptaze ve dinç pırıltılar halinde aksettirir. Bu elbette büyük bir şairdir. Fakat bundan daha büyük bir şair vardır ki içinde bulunduğu devri de aşar, zamanın dar cetvellerini kırarak varlığın asıl cevherine, insanın yaratılışla gizli ve çapraşık münasebetinin büyük muammalarına tercüman olur. Bu iki türlü şairden birincisine örnek aranırsa Nedim'i hatırlamak mümkündür. İkincisine örnek aranırsa Yunus Emre'yi hatırlamamak mümkün değildir. Nedim gibi bir tek devrin ve bir tek içtimai sınıfın dileğini, zevkini ve meşrebini söyleyen şairleri, içinde yaşamış oldukları muhitin ve zamanın dekorundan, hüviyetinden sıyrınız, ortada bir şey bulamazsınız. Sadabad'ın bütün hatıralarını, duvarları çökmüş ve çatılara inmiş kasırlarının, solan gülistanlarının, kuruyan havuzlarının ve şadırvanlarının, gelip geçmiş gül mevsimlerinin ve taş kesilmiş lalezarlarının son izlerini hafızanızdan da silip süpürünüz. Nedim'den hüviyet ve mana olarak ne kalır? Sadabad, laleleri, piyaleleri, gülleri ve güzelleriyle yokluğa doğru seyran edince Nedim de eteklerini toplar, sarığını yana yıkar, onun ardı sıra yürür, kaybolur gider. Fakat Yunus Emre'yi böyle bir yokluğa mahkum edebilmemiz için yaşadığı devrin hatırasını yıkmamızdan hiçbir şey çıkmaz. İçinde bulunduğu zamanı ancak sanatının ve fikirlerinin kalıplarıyla bağlı olan bu adam, sanatının ve fikirlerinin sonsuz manasıyla her devrin şairidir. Varlığı yok etmedikçe, sevmek ihtimalini bertaraf etmedikçe, ölümü öldürmedikçe, Yunus'un söyledikleri her zaman dinlenecektir. Onun şiirleri zamanın ve mekanın mahdut planından öteye atlayarak, varlığın ve yaratılışın künhü üstünde bizi düşünmeye, sızlamaya ve coşmaya götürür. Onun şiirlerinde boşluklardaki hava, uçurumlarını doldurup şişiren geniş ve yaman iç sıkıntısını, fezayı çatlatacak kadar büyük yaratma azabını, tek kalmış bir yıldızın garipliğini veya düşen bir kürenin baş dönmesini bir insan şuuru halinde merkezileşmiş bulursunuz. Yunus Emre insanların cevherinde saklı ve yaratılışın ilk şartı gibi maneviyatımızın köklerine bağlı acıların, varlığa ve yaradana karşı aşkımızın ve coşkunluklarımızın, ölüme karşı zaman zaman yapıcı bir ihtilal veya katlanıcı bir felsefe haline gelen isyanlarımızın ve tevekküllerimizin şairidir. İnsan başının üstünde göz alabildiğine sıralanıp giden tabaka tabaka alemlerin meçhuline daldıkça yaradanını düşünecektir. İnsan var oldukça yoklukla münasebetini tanzim etmek isteyecektir ve insan kadından doğdukça sevecektir. Şiirlerini Allah, ölüm ve aşk gibi üç ezeli temden dokuyan Yunus, üç zamanın, geçmişin, gelenin ve geleceğin de şairidir. Var ola o Burhan Ümit ki Yunus'un divanını geçen yıl iki cilt halinde çıkarmış ve bizi taş basması, eksik, yanlış, derme çatma ve dağınık nüshalar içinde perişan olmaktan kurtarmıştı. Şimdi de bu divanların şerhine ait üçüncü cildi neşretmiş bulunuyor. Burhan'ın Yunus'a bu aşkı olmasaydı, adına ihtifaller tertip ettiğimiz ve asri dualar okuduğumuz büyük şairin kitabı gel zaman git zaman sahaflardan bakkallara ve onlardan da bize bir kırmızı biber külahı biçiminde intikal edecekti. Hele bizden sonrakiler bu büyük şairin neden dolayı büyük ve neden dolayı şair olduğunu asla bilmeyeceklerdi. Var ola gayretli dostumuz Burhan Ümit ki yeni soyadı ile Burhan Toprak olmuş diyorlar. Sahaf Çarşısı'nın harabesinden Yunus'u kurtarmak suretiyle bir kere daha ispat etti ki devirler ve çarşılar yıkılır. Fakat Yunus gibi büyük şairler devirlerin ve çarşıların, geçmiş zamanların ve harap olmuş mekanların daima üstünde kalırlar. Hafta 1934. Bir adamın iki türlü izahı. Rauf Yekta'yı iki türlü anlamak mümkündür. Biri şöyle. İleri adam değildi. Etekleri geçmişe takılı, geleceğe doğru yapabileceği bütün hamlelerde ayakları birbirine dolanarak yüzüstü kapaklanmaya mahkum, tarih bilgisi tekamül hızını kesmiş, anane kadar inatçı, tesipli kapaklar ve el yazması kitaplar arasında Şam hırkasıyla bağdaş kurup oturarak neyi üfleyen bir adam. Kuru ve şakakları çukur bir Müslüman orta asır papazı ki, musiki diye bildiği şey Farabi'den Hafız Ahmet Efendi'ye kadar Arap, Acem, Bizans ve Osmanlı nazariyelerinin küfünü silmekten ibaret. Musiki diye sevdiği şey bir Mevlevi dergahının teke kokan ağır ve bulanık havası içindeki mevzun iniltilerden ve horlamalardan ibaret. Öteki şöyle, halis adamdı. Kökleri toprağına saplı, dalları şarka ve garba doğru uzanan ağaçlar kadar saltanatlı bir adam ki, yükselmeyi kökünden kopararak havada bir an uçtuktan sonra yere düşmek sanmaz, hakiki büyümenin en ince şartlarını anlardı. Avrupa tezgahlarının müstemlekeler için hazırladığı şark motifleriyle arabesk nakışlarla süslü, üzerinde hurma ağacı ve zürafa resimleri kazılı Suriye tepsileri yahut mat siyah zemin üstünde sarı madenle ehram ve deve resimleri kakılmış Mısır tabakalarını andıran birçok Türk münevverleri arasında Rauf Yekta, bir Kütahya Çinisi veya Uşak halısı gibi bütün güzelliğini kendi halisiyetine borçlu maddeler gibi ayrılıyordu. Amerikalıların ve Avrupalıların Türk alimleri arasında yalnız ona kıymet vermeleri, şahsiyetinin hiçbir yabancı aşı kabul etmeyen ve kendi kendine yeten müstesna cevherini anlamış olmalarındandı. Bu tarafıyla Rauf Yekta en uzak istikbalde yaşayacak kadar ileri ve dayanıklı bir ruh sahibidir. Herhalde frak giymediği için, rumba oynamadığı için Avrupa'da yalnız arabacılarla kapıcılara hayran eden bir takım operetler karşısında yılışmadığı için onu geri telakki edenlerden çok daha ileri bir adam. Musiki hakkındaki fikirlerine garplı mütehassıslar arasında pek çok ortak bulduğu için aramızda kendine taraftar aramaya kalkmadı ve son münakaşalara yanaşmadı. Türk musikisinin bugünkü halinden şüphesiz o da memnun değildi. Fakat hemen bütün garp estetik ve sanat tarihi alimleri gibi o da biliyordu ki fen tekniği başka, sanat tekniği başka. Bu ikincinin bağlı olduğu milli zaruretleri inkar etmek kolay değildir ve Avrupa armonisi musikimizin içine otomobil gibi çabucak, rahatça girmez. Nihayet Rauf Yekta, örneğini yalnız aynada bulan ve kendi kendinden başka hiçbir şeye benzemeye çalışmayan, büyük sanat ve bilgi ihtirasına hiçbir siyasi ikbal hırsı karıştırmayan, kıblesi hakikatten ve seccadesi kitaplardan ibaret bir adamdı. Fikirlerinin her tarafında kendisiyle beraber olmadığım halde, Rauf Yekta'nın bu iki türlü izahından tereddütsüz ikincisinin altına imzamı koyuyorum. Hafta 1935. Yusuf Akçora ve Türk Rüyası. Akçora adının üç aydınlık hecesi içinde bütün bir devrim portresini görür gibi oluyorum. 1912-13 Balkan felaketi henüz bitmişti. Milli benliğimizin dibine giren bu hançer, bir yemişin çürüklerini oyan bıçak gibi zamanın münevverleri arasında ümitsizleri imanlıların içinden ayıklayarak Osmanlı güzidelerini ikiye bölmüştü. Ümitlerini kaybedenler, birdenbire çöken İttihad-ı Anasır idealinin harabesi üstüne kapaklanarak bu millet yaşamaz diye inliyorlardı. Bunlar son temelleri de inmeye başlayan bir imparatorluğun hissi kablel hükûna tercüman oldular. Bu millet yaşamaz. Fakat hangi millet? Osmanlılar mı, Türkler mi? Biri şimaldeki Türk ellerinden, biri de Makedonya'dan gelen iki milli cereyan İstanbul'da birleşerek bir zümre 600 değil belki 6000 yıllık bir geçmişi olan Türk milletinin şuurunu inkıraza yüz tutan bir imparatorluk camiası içinde parçalanmak ve dağılmaktan kurtarmaya çalışıyordu. Bu zümrenin içinde ve bu mecmuanın başında Akçora vardı. Akçora oğlu Yusuf. Yalnız bu Akçora adının o zamanki Arap ve Acem isimleri arasındaki lafsi başkalığı, sanki şimaldeki Türk iklimlerinden yeni ve taze bir koku, bir ümit esintisi getiriyor, üç hece içinde bir ideal taşıyordu. İşte bu Akçora, bu Akçora oğlu Yusuf, o zaman dilinin ve kaleminin ucunda bütün bir milletin topluluk şuurunu, kendini bulma ve yaşama hırsını koyulaştırarak hem kürsüde hem de mecmuasında sesini yükseltenlerden biri oldu. Bağırıyordu. Hayır efendiler, bin defa hayır. Kendi büyüklerimizi mütemadiyen tahkir edebilmemizin sebebi onların hakikaten tahkire layık olmalarından değil, asla değil. Ancak onları başkalarının gözüyle görmemizden, başkalarının beyniyle anlamamızdandır. Türk hakanlarının hepsi vahşi ordularının korkunç başbuğlarından mı ibarettir? Türk ordularının geçtikleri yerlerde ot bitmeyecek gibi harabeler mi kalırdı? Hayır efendiler, bin defa hayır. Osmanlı Devleti'ne pek çok zararı dokunmuş Napolyon'a, şöhretini en ziyade Türklere galebe ile kazanmış Katerina'ya hiç çekinmeden, sıkılmadan büyük diyoruz da, Timur'dan, Cengiz'den bahsedecek olunca isimlerini tahkirci bir sıfatla çiftleştirmeden bir türlü telaffuz edemiyoruz. Cengiz'in kopardığı fitne mesela İskenderi Kebir'inkinden daha ziyade midir? Timur'un döktüğü kan faraza büyük Ramses'inkinden daha fazla mıdır? 1928 tarihinde Akçora'nın Türk Derneği'nde verdiği bir konferanstan. Türk yurdunun ilk sayısı önümde bir telgraf ifadesi kadar kısa programını şu satırlarda okuyorum. Türklüğe hizmet etmek, Türklere fayda dokundurmak istiyoruz. Maksadımız işte budur. Bu maksada erişmek için hangi yollardan yürüyeceğimizi, mecmuamızın münderecatı göstereceğinden mesleğimizin tasrihini fazla buluyoruz. Tanrı yardımcımız olsun. Tanrı yardımcıları oldu. Tanrı Akçoraların, A oğullarının Gökalplerin, Ahmet Hikmetlerin, Ömer Seyfeddinlerin, Hamdullah Sufilerin, Celal Sahirlerin yardımcısı oldu. Gökte Tanrı ve nihayet yerde bütün bir milletle beraber Atatürk. O zaman sadece bir dilek ve bir rüya halinde kalan bu düşünceler, büyük Türk tarihinin yazılması, Türk dilinin özleştirilmesi hareketi halinde, bugün olanca sarahatiyle bir vaka haline gelmeye başlamıştır. Fikrin realiteye intibak şartları üzerinde ve teferruata ait noktalarındaki tenkitlerimiz ne olursa olsun, Türkçülük esasında bütün Türkiye'nin benliği Atatürk'ün iradesiyle beraberdir. Yahut bu irade o benliğin tahakkuk aleminde en koyu, en sıkı ve en yüksek tecellisinden başka bir şey değildir. Akçora'nın bu tecelliye pek yakından şahit olan gözleri kapanırken arkada kalmamıştır. Çünkü Türk rüyasının tahakkuka başladığını gördü. Nasıl ki yarının akçoraları bu hakikat oluşun her an yeni ve ileri fırlamalarını görmeye devam edecektir. Hafta 1935. Sinan ve Sanat Günü. Garp bizi harpçi ve teşkilatçı bir millet olarak tanır. Lehimizde konuştuğu vakit biz onun gözünde en iyi askeriz. Fakat mücadele kıymetlerini bir tarafa bırakarak Türkler hakkında medeniyet ölçüleriyle hüküm vermek istediği vakit bizi barbar sıfatıyla damgalamaktan çekinmemiştir. Dilimizi bilen müsteşrikleri istisna edilirse eski edebiyatımızı tanımaz ve sevmez. Bazı müzikologlarının hayranlığına rağmen eski musikimizi anlamaz ve onun gözünde Türk tiyatrosunu temsil eden iki aktör vardır. Karagöz ve Le Hacivat. Yalnız Türk mimarisi onu biraz şaşırtmış ve kanaatlerini düzeltmeye, hiç olmazsa münakaşa etmeye mecbur bırakmıştır. Geçenlerde musikimizden bahseden bir Avrupa gazetesi, güzel sanatlardaki istidadımızın lehine taraftar kazanmak için mimarimizi delil gösteriyordu. Filhakika yalnız Koca Sinan tek başına bu kanaati yıkmaya muktedirdir. Onun en küçük medresesinin eşiği önünde garbın bu şüphesi, büyük bir ateşe değen su damlası halinde buhar olur gider. Kaç tane münevver Avrupalı tanırım ki, benim yanımda büyük camilerimizden birine girer girmez, ilk bakışta aleyhteki fikirlerini değiştirdiklerini gizlemediler. Dilimizi bilmedikleri halde, mabetlerimizin kubbelerini şişiren büyük mistik ifade, bir mana sanağı halinde ruhların üstüne yağıyor ve bizi onlara tanıtıyordu. Eski mimarlarımız arasında hiç olmazsa bir tanesine Koca Sinan'a karşı saklamakta ısrar ettiğimiz büyük alaka, bizde eski vecdin sönmediğini, ilahi sempatilerin devam ettiğini ve basit madde alemi içinde apışıp kalmadığımızı ispat eder. Onun hatırasına bağlanarak tesis edilen bu sanat günü de estetik faaliyetlere vermekte gecikmediğimiz resmi kıymetin ilk müjdesidir. Fakat son yıllarda biz, aşklarını ve alakalarını ispat için yalnız ilan etmeyi kafi bulan insanlar haline geldik. Her yıl Sinan için ihtifal ve bu yıl Sinan adına sanat günü yapıyoruz da onun güzel medreseleri içine teneke fabrikaları kurmaktan da çekinmiyoruz. Mimar Sinan'ın ve birçok eski sanatkarlarımızın adını ağzımızda tebcil ve eserlerini ellerimizle tahrip ediyoruz. Sanki ayrı iradelere bağlı olan ellerimizin ağızlarımızı yalancı çıkarmamaları için yapılacak şeyleri yapmadan evvel, bütün bu merasim şimdilik bir gösteriş halinde kalacaktır. Hafta 1935. Namık İsmail. Geçen hafta yazımda milli hüviyetimize sinen bir huydan, ruhumuzun mahrem taraflarını ifşa eden laubalilikten bahsetmiştim. Tanıdığım insanlar arasında laubalilikten ürperen sayılı adamlardan biri de Namık İsmail'di. İçeri benliği büyük sanatkar itiş kakışlarıyla tıka basalı dolu olduğu halde, şuurunun kontrolünden ve iradesinin freninden hiçbir serkeş duygu, başıboş insiyak, serseri heyecan kaçıp da yüksek bir ses, bir çığlık, patavatsız bir jest, savruk bir eda, gayri ihtiyari, taşkın bir ifade şeklinde dışarıya boşalmazdı. Bütün ruh kudretlerini benliğinin sapasağlam dinamosu içinde saklayarak boşuna harcamayan, ancak hedeflerine yollayan Namık İsmail, dışarının hiçbir baskısına muhtaç olmadan disiplinini kendi kendine yapmış ve yerinde, zamanında koşturmak için bütün ircalarına ve ihtiraslarına gem vurmuştu. Bu tarafından bakılırsa o, bizde klasik bir hüviyet şekline giren dağınık, derbeder, avare, saçları ve tırnakları uzun, pis, ayyaş, densiz ve düzensiz bohem sanatkar tipini yıkmış, yeni nesillere eseri kadar, belki eserinden fazla, şahsıyla örnek olmuş, rabıtalı adam sınıfının en yüksek haddini temsil ediyordu. Bulunduğu noktada sigara küllerine ve saman çöplerine varıncaya kadar, etrafındaki bütün eşyaya, bütün insanlara, ruhunun içindeki disiplini telkin eden Namık İsmail'in muvazeneleri, temin ve idare edilen bir sıklet merkezi olduğu hissedilirdi. ne kendisinin ne de başkalarının hiçbir hareketinde densizliği ve gözleriyle münasebette bulunan hiçbir eşyada düzensizliği kabul etmezdi. Hatta cetvelle çizilmiş bir hendese şekli kadar biçimli odasında arkadaşlarının yere silkmek gafletinde bulundukları sigara küllerini halının üstünden kendi eliyle kaldıracak kadar titizlik ederdi. Bu intizam fikri onun bir manken fakat canlı ve içi güzel hırslarla dolu bir manken gibi gayet biçimli giyinişinden, çok tertipli oturuşuna, vakur, ince ve ölçülü konuşuşuna, son derece programlı ve hesaplı çalışışına, eserlerinin hiçbir ihmal ile sarkmayan, hiçbir köşesinde falso vermeyen kompozisyon mükemmeliyetine kadar bütün şahsiyetini tayin eden riyazi bir mizaçtan doğuyordu. Bizde meczup derviş tipini andıran sanatkar örneklerinin tam zıddıydı. Bu itibarla şark gibi saçı başı dağınık, pejmürde, iradesiz, yılışık ve laubali sanat muhitimize ve sanat mektebine Namık İsmail mazbut ve derli toplu şahsiyetiyle kıvam vererek bir Avrupa nizamı getirdi. Onun şahsından almaya devam edeceğimiz büyük derslere ölümün set çekmesi, bu tarafından bakınca ziyanımızın ne kadar telafisiz olduğunu daha fazla gösterir. Hafta 1935. Osmanlı ve Türk Celal Sahir. Celal Sahir babamın talebesiydi. Ben de kendisinden ders almamakla beraber Celal Sahir'in talebesi sayılabilirim. Çünkü lisedeyken edebi terbiyemi kendisine borçlu olduğum kitaplarından biri de Beyaz Gölgeler'dir. Hayat ve insan arasındaki isterik bir münasebet yakalayan bu eserin, o zaman Türk edebiyatına ilk defa olarak getirdiği yepyeni çeşnide bir gençlik ve aşk buhranı, başka yerde bulamadığım bir nöbetin şiirini bana tattırıyordu. Celal Sahir, Türk şiirinin hararet derecesini artırarak edebi termometrenin o zamana kadar kaydetmediği bir hizaya çıkaran ilk şairdi. Beyaz Gölgeleri dolduran sıtma, Şihabettin Süleyman'a, Tahsin Nahid'e, hatta bütün fecaatiye sirayet eden ateşiyle edebi bir devre açmıştır. Celal Sahir'den evvel ruh krizini iyi tanımayan Türk şiiri marazi değildi. Harareti 40 dereceye aşmamıştır. Hamid'in metafizik ruh sıkıntısı istisna edilirse, Balkan Harbi'nden evvel Celal Sahir kadar buhranı anlamış bir şaire tesadüf etmek kabil değildir.